Ayrım 13.
Babasından kalma zeytinlikler deniliyordu. Tuğrul Bey oğlumuz kasabada gönül eğlendiriyor. Pek belli edilmese de hafifçe gururlanılıyordu. Bir de şu sakalı ve üstelik beyaz kasketi olmasaydı. Bir de şehir kulübünde yemek yeseydi, kumar oynasaydı. Belli etmiyordu ama Salih Efendi ile gizlice içtiklerini herkes biliyordu. İşte Salih Efendi diyordu ona, sen bir Salih Efendisin. Baban sana bir kahraman adı takmayı akıl edememiş. Ne de babanın komşusu kendi oğlu için akıl edebilmiş. İşte ne kadar ünlü savaşçı varsa biz olduk. İşte Tekmil Selçuklular, işte bütün dişçiler, eczacılar, işte bütün bankacılar, hepsi kahraman. Salih Efendi biraz bozuluyordu bu işlere. Aman ne olur gene işteleme diyordu ve kasabanın en son cinayetini anlatıyordu. Aman Salih Efendi, bunlara da ben dayanamıyorum. Salih Efendi biraz içkiden, biraz da vahşetten parlayan sivri ve kırmızı burnuna çok yakın duran küçük gözlerinin olanca hırsıyla anlatıyordu cinayetleri. Hiç olmazsa bıçak kısmını çabuk geçelim, olur mu Salih Efendi? İlk olay, Armut Festivali'nin kapanış gecesinde festival komitesince bir şeylerin ya da bir kimselerin onuruna verilen baloda tahta at için bağış toplanırken çıktı. Güzelleştirme Derneği'ne kasap Halip Efendi bir koç bağışlamıştı ve hayvan da tahta atın inşaatına devam edilebilmesi için gereken parayı toplamak amacıyla açık arttırma yoluyla satılacaktı. Koçun boynuna bir de kırmızı kurdele takılmıştı ki tuzcuların Bekir'in oğlu önce bu kurdeleye sinirlendi, anlaşılan daha önce de içmişti. Yoksa ortada kokteyl adıyla dolaşan içkiden 120 tane filan da içseydi böyle sarhoş olamazdı. Ayrıca tahrik unsuru sayılabilecek olaylar da cereyan etmişti. Esnaf dernekleri başkanı bu sakallıya içerliyordu anlaşılan. Bir kere önce oyun için çağrılan çingeneler meselesi ortaya çıkmıştı ki bu olay sırasında Tuğrul'un esnaf dernekleri başkanına karşı tutumu biraz korkuyla izlenmişti. Ve başkan da tuzcuların oğlunu sevmediğini bu tartışma sırasında belirtmişse bunda şaşılacak bir taraf yoktu. İşte o gece ilk defa kasabada gerçekten sinirli ve huysuz bir rüzgarın esmeye başladığı anlaşılmıştı. Gece yarısı olmuştu ve serin bir rüzgar çıkmıştı. Oyuncu kadın çok terlemişti. Arada bir kapalı salona girerek dinlenmek, terini silmek istiyordu. Ne var ki esnaf başkanı amansızdı. Durmadan kadının alnına yapıştırdığı paralarla ona soluk aldırmıyordu. Sonunda kadın içeri girerken en büyük kağıt parayı çıkarmıştı. Durmak olur muydu? Sayın büyüklerimiz vardı. Onuruna verilen bu baloda heyecan son haddini bulmalıydı. Sandalyeci Ahmet'ten kiralanan iskemleler alanın çevresine dizilmişti. Tuğrul sallanıyordu. Renkli ampuller ve kağıtlar ve her türlü çirkinlik vardı. Çirkin oyuncu kadını acıyordu. Aslında bütün kadınları çirkin buluyordu, erkekler de öyleydi. Ve bu kırmızı kurdeleli koç da yok mu, ipini çektikçe bağlandığı direk sallanıyor ve direğin tepesine bağlı hoparlördeki öksürüklü klarnet sesi de onunla birlikte titriyordu. Allah'ım dedi, bu münasebetsizliklerin başına yukarıdan bir şey düşürmeyecek misin? Oyuncu kadın yapma bir gülümsemeyle içeri kaçmanın yolunu arıyordu. Birden kendini ortada buldu Tuğrul. Dernek başkanının beyaz saçlarını, sarkık uzun beyaz bıyıklarını gördü çok yakınında. Kurşun gibi soğuk bakışlarını ve hesaplı gülümsemesini gördü. Bir şey yapmalıydı. Bu kafayla ne yapılabilirse yapmalısın. Elini uzattı paraya doğru. Ver onu bana Kamil Bey dedi yumuşak bir sesle. Ben oynayacağım. Kamil Bey dondu. Onuruna balo verilenler dondular, herkes dondu. Kısa bir süre bir heykel topluluğu olarak kalındı. Sonra bu kime hakaret anlayamadım dedi beyazlı esnaf başkanı. Tuğrul parayı çekip aldı, sarhoşluğu geçmiş gibiydi. Kamil Bey de kendine geldi. Sen Çengi değilsin Tuğrul Bey oğlum dedi gülümseyerek, yakışık almaz. Ya öyle mi dedi tuzcuların oğlu ve ilerledi. Parayı birden esnaf başkanının alnına yapıştırdı. Bir dalgalanma oldu ya da Tuğrul'a öyle geldi. Dernek başkanı yumruk yaptığı elini ceketinin cebine soktu. Babana hürmetimiz vardır dedi. Yaşayan insanlara da saygı göster Kamil Efendi dedi Tuğrul Efendi kelimesinin üstüne basarak. Oyuncu kadın telaşla yerinden kalktı, parayı alıp oyuna devam etmek istedi. Kamil Efendi kadını itti ve genç adamın karşısına dikildi. Öyleyse birlikte oynayalım dedi. Efeler gibi. Klarnetçiye işaret edildi. Esnaf dernekleri başkanı ağır ve köşeli hareketlerle oynamaya başladı. Yavaşça Tuğrul'un çevresinde dönüyordu. Tuzcuların oğlu müziğe uymaya çalışıyor, hızlı hareket ediyordu. Sonra birden başı döndü ya da salon döndü, sandalyeler döndü, en yakın sandalyeye çökmek zorunda kaldı. Esnaf başkanı ona yukarıdan bakıp gülümsedi ve ağır oyununu sürdürdü. Tuğrul bir süre ortadan kayboldu. Havuzun yanındaki bahçe musluğunda yüzünü yıkadı, otların üstüne uzandı, onu unutmuşlardı. Beni çabuk harcadılar. İçkide yenik düştük demektir. Oyun devam ediyor. Eski günlerimiz kalmamış. Biraz uyudu. Serinlikle kendine geldi. Salih Efendi'yi bulmalı. En arka sıralardadır muhakkak. Onu bir sandalyenin üstüne çıkmış, oyunu seyrederken buldu. Gömleğinin eteğinden çekti. Gizli bir yerde içkin vardır Salih Efendi. Mezesiz içersek artık dokunmaz, merak etme. Kalabalıkta bir hareket başlamıştı. Mikrofona bir soytarı çıkmış, fıkralar anlatıyor. Ne kadar da uzatır, bunun bir çaresi bulunmalı. Her şeyin bir mektebi açılmalı Salih Efendi, anlıyor musun? Bir anlasaydın, bütün dünya birdenbire değişirdi. Şimdi ne yapılıyor, ben göremiyorum. Koç vardı ya efendim, aman anlatma, içim bulanıyor. Çok saygıdeğer ağabeyimiz Kamil Bey diyorlar. Neden diyorlar? Esnaf başkanının çevresi boşaldı, mikrofonu ona tuttular, 500 lira diyor. Kasabamızın tarihi diyor. Eski tarihi ihya ederek diyor. Yapılacak bu tarihi atın diyor. Susturun şunu. Benim yanımda nasıl tarihten söz edebilir? İskemlelere çarparak yaklaştı Kamil Bey'e. Mikrofonlu fıkracı gitmişti. İşte gene ne de olsa toparlandı karşımda. Tarih akla gelince başka türlü yapabilir mi? Sen kimsin Kamil Efendi? Dedi boğuk bir sesle ve öksürdü. Pek dinleyen yoktu. Ya ben kimim esnaf başkanı? Sen daha var olmadan vardım ben. Ben doğmadan vardım ben, anlıyor musun? Ben Tuğrul Tuzcuoğlu'yum. Sen kimsin Kamil Efendi? 500 lira ya da birkaç katısın sen. Ben tarihim Kamil Efendi. Sen Alparslan olabildin mi? Ben Tuğrul oldum. Hem de doğar doğmaz. 27 yıl önce doğduğum zaman zeytinlikler vardı. Bağlar, bahçeler, tarlalar vardı benimle birlikte. Uçsuz bucaksız topraklar vardı Tuğrul'un yanı sıra. Asalet diye bir şey varsa toprak asaletidir, anlıyor musun esnaf başkanı? Ve bu asaletle başa çıkılamaz. Ve sofra asaleti vardır, yemek yemeyi bilmek vardır, çatal kaşık tutmayı bilmek değil. Sonra okumak vardır ve sonra bir şey yoktur. Sen kalabalıklaştın esnaf başkanı ve bu nedenle benim karşımda oynamaya cüret ettin. Benimle konuşmaya cesaret ettin. Oysa ben babam olduğum zamanlarda tek başıma konuşurdum. İşte gene öyleyim. Sen diye bir şey yok ki, seni görmüyorum dernek başkanı. Sadece ayağıma takılıyorsun, babam ölmeden taş olmaya bile cesaret edemezdin. Ayağımın altındaki toprak olmak bile haddin değildi. Ben mebus oğluyum ulan, ben seninle oynar mıyım? Mikrofonlu fıkracı yaklaştı. Bayanlar baylar, işte meşhur tuzcuların Tuğrul. İşte bizi şereflendirdi bu gece. İşte Avrupalarda okudu ve gene ülkemize şeref verdi sonunda. Avrupa'nın en zor başkentinde yabancıların 5 yılda bitirdiği mektepleri 3 yıllarda bitirdi. En azından 5 diploma koparıp döndü yurdumuza. Tuğrul Bey işte tarih demektir. Çünkü onun babası vardı ve babasının da babası vardı ve daha nice babalar vardı. Onun için kıymetli misafirlerimiz engin kültürüyle daha iyi bilirler ki tarih eskiyi yaşatmaktır. Tahta atın varlığında onu sürdürmektir. İşte tuzcuların kıymetli suyu Tuzcuoğlu, koçumuz vasıtasıyla tahta ata kıymetli yardımlarını. Ne dedin? Tahta at mı dedin? Metelik vermem size. Metelik vermiyorum, anlıyor musunuz? Ulan kasabalılar, ulan zavallılar, demek sonunda buna kaldık. Demek alafranga tuvaletlerin karşısına tahta atlar dikerek ve önümüze gelene volez vos diyerek yüzlerimizde alçakça bir sırıtış. Olur mu ey zavallı halk? İnsan hırsından ağlar. Sizlerden ve kendinden utanmalı mı? Ne yapmalı? Utancımı tahta atların içinde mi gizlemeli? Hazin marşlar mı yazmalı? Ne zaman adam olacaksınız? Ey insan olması gerekenler, ey sözde insanlar, sözde başkanlar, müdürler. Oyuncu kızlara işaret verildi. Bahriye çiftetellisine başlandı. Bütün dernek başkanları bile oynamaya başladı. Tuğrul gürültüye getirildi. Aynı gece tahta at için 14.800 lira bağış toplandı. Kasabanın üstünde artık belirgin bir dehşet havası esmeye başlamıştı. İlk olayların doğduğu gün öğleden sonra daha kasaba ayrıntılarını tam öğrenemeden olayın kahramanı öğleden sonra asık bir suratla kasaba meydanında göründü. Onu ilk gören Arzu Hacı Emin oldu. Zaten Tuğrul çınar ağacına doğru yani Arzu Hacı'nın icra-i sanat ettiği yere doğru geliyordu. Selam verdi, daktilonun yanına çöktü, bir süre konuşmadı, meydanı süzdü. Gözlerini yavaş yavaş meydanda dolaştırdı. Bir derdin mi var Tuğrul Bey oğlum demek zorunda kaldı Arzu Hacı sonunda. Bir değil birçok da hangisinden başlasam diye düşünüyorum Emin Efendi. Arzu Hacı'ya döndü. Daktilonu iyi yazıyor mu? İhtiyar adam toparlandı. Siyah kolluklarını düzeltti. Makinesini tahta sandığın üzerine biraz daha kendine çekti. A harflerini biraz yukarı basıyor. E'nin çıkmadığı da olur bazen. Zafer'le zifir birbirine karışmıyor ya yazarken. Emin Efendi güldü. Hayır. İyi. O halde en yakın yerden, şu meydandan başlayıverelim istersen. Emin Efendi sicimle boynundan sarkıttığı gözlüklerini alnına kaldırdı. Tuzcuların tek oğluna baktı. Başlamadan önce sana bir teklifim var Emin Efendi. Hayır dedi Arzu Hacı. Meydanı sert adımlarla geçip mahkemeye giden tuzcuların Bekir Bey'i görür gibi oldu bir an. Bundan böyle benim muavinim olur musun Emin? Arzu Hacı Emin Efendi gözlerini kırpıştırdı. Sen ne oldun ki? Tuğrul sakalını kaşıdı. Sen Don Kişot diye bir şey okudun mu? Son zamanlarda gözlerim çok zayıfladı diye yakındı Emin Efendi. Gözlük değiştirmek gerekiyormuş ayrıca. Seni aylığa bağlarım dedi Tuğrul. 800 lira net. Masraflar da bana ait. Anlaştık mı? Tuzcuların Bekir Bey daha eli sıkı bir adamdı. Olsun, bir tek oğulları var zaten. Tuğrul cebinden buruşuk paralar çıkardı. Bir kısmını Emin Efendi'ye verdi. Buyur bakalım. Dün akşam tahta attan biriktirdim bunları. Şimdi hemen işe başlıyoruz. Tuzcuların Tuğrul Bey söyledi. Arzu Hacı Topal Emin de olduğu gibi kaydetti. Sayısız imla ve daktilo hatalarının dışında. Sayın Belediye Reisi Başkanlığı'na bu kısma itiraz ettiyse de dinletemedi. Muhterem kasabamızda son yıllarda bir hayli gelişen imar ve güzelleştirme faaliyetlerinin teksif olması münasebetiyle ve bu hususta dernekler vesairenin de çalışmalar yaptığını nazara dikkate alarak ben de mütevazi bir teşebbüste bulunmaya karar verdiğimi ve bu meyanda bu satırları yazan Emin Efendi ile birlikte bir geliştirme, yükseltme ve kalkındırma derneği kurduğumu saygılarımla önce arz ederim. Böylece muhterem hemşehrilerimin yükünü bir nebze olsun hafifleteceğimi ümit ediyorum. Bu sabah bilinen sebeplerle erken kalkma imkanını elde edemediğim için öğleden sonra kasaba meydanında icraati faaliyete başlayarak gözüme ilk çarpan hususu size tevcih etmeye karar verdik. Hepimizin malumu olduğu üzere bir kasaba meydanında meydanı meydan yapan başlıca dört unsur vardır. Bunlar sırasıyla heykel, hükümet konağı, çiçek tahları ve kırmızı balıklı havuzdur. Sırada baş sırayı işgal eden heykel bence ehemmiyet bakımından en başta gelir. Zaten sözü edilen ehemmiyet sırası nazara dikkate alınarak sıralanmıştır. Bildiklerim beni aldatmıyorsa bu heykel hususunda vazı kanun ya da aynı titizlikle hareket ederek meseleyi sağlam müeddilere bağlamıştır. Bütün kanunlarda olduğu gibi bu kanunun da maddeleri arasında bazı boşluklar bulunması tabii ise de her kanunun esbab-ı mucibesi ve dibacesi dikkatle mütalaa edilirse bu boşlukların kolayca doldurulabileceği görülür. Binaenaleyh benim de estetik noktayı nazardan iddia etmek istediğim hususlar tabiatıyla kanun noktayı nazardan da birer hüküm ifade edecektir. Bilindiği gibi aslında güzelleştirme bir bakıma estetik anlamına gelmektedir ve merhumların hatırasını tazim maksadıyla icat edilmiş bulunan insan heykellerinde bilhassa bu hususa riayet aynı zamanda bir kanun hükmüdür. Halbuki heykel bu maksatla tetkik edilirse bir kere baş kısmının nispetsiz büyüklüğü ilk nazarda dikkati çekmektedir. Ayrıca yüz hatlarının aslına benzememesi bir yana vücut kısmıyla imtizaç ettirilmesi için heykel tıraşta en ufak bir gayret bile görülmemektedir. Üstelik sivil bir kılıkta duran heykelin vücuda yapışmış gibi bulunan kolları insana ister istemez bir hazrol vaziyetini hatırlatmaktadır ki akıllara hemen peki kimin karşısında bu durumda olma mecburiyetini hissediyor sorusu gelmektedir. Heykel ihalesini üzerine almış bulunan şahsın bu sanatla zerre kadar ilgisi bulunmadığını gösteren bir başka hususta beden kısmının son derece baştan sağma ve anatomik teferruattan habersiz yontulmuş olmasıdır. Sanki heykel müteahhiti başı bitirdikten sonra yorulmuş ya da inşaat zamanı sona ermekte olduğu için bir telaşa kapılmıştır. Acaba kendisine bir temdidi müddet verilerek daha tatminkar bir netice sağlanamaz mıydı? Her ne ise vaziyet bence usule aykırıdır. En garibi de bir elbise resmetmekten aciz görünen heykel müellifi, boyundan diz kapaklarının altına kadar heykele sakil bir palto giydirerek bu bakımdan da ucuz sanata kaçmıştır. İfade etmiş olduğu mütalaların nazarı dikkate alınarak eserde gereken tadilatın yapılması hususunu emir ve tensiplerinize arz ederim. Hamiş, heykel kaidesindeki kabartma sahneler benim için ayrı bir üzüntü kaynağı olmaktadır. Vatandaşlarımıza katiyen benzemeyen ecnebi ifadeli şahıslardan mürekkep bu kabartma kalabalığı da aynı esaslara dayanarak yeni baştan ele alınmalıdır. T.T. Kasaba Eşrafı'ndan Tuğrul Tuzcuoğlu. İnsanlar kasabada gittikçe hızını arttıran bu güzelleştirme çabalarından habersiz, meydanı basit bir gözle bile incelemeden çeşitli doğrularda yaşantılarını sürdürüyorlardı. Ellerindeki kağıtlarla bir kısmı kapıların arkasında kayboluyorlar. Biz de bir dilekçe sahibiyiz artık. Hayatımızın bir anlamı var. Bu dünyayı düzeltmeye ben mi geldim Emin Efendi diye sordu. İyi olur inşallah diye karşılık verdi Arzu Halci. Dilekçe sahibi kağıtları katladı, cebine soktu. Belediye başkanının resmi hayatı artık ikiye ayrılıyor. Dilekçemden önce ve dilekçemden sonra. Bir rüzgar esti, çınarın yaprakları ve havuzun çevresindeki uygun adım çiçekler biraz kımıldadı. İnsanlar kasabalarını neden birbirlerine karıştırmıyorlar acaba? Çinliler için de aynı şey düşünülebilir. Caminin önünde kalabalık var. Günlük yaşantının bütünlüğünü sağlamak için biri ölmüştür gene. Meydanda olup bitenleri kuş bakışı seyreden bir güvercin heykele doğru alçalıyor. Takdir-i ilahinin hayranıyım Emin Efendi dedi. Hepsini birden nasıl aklında tutuyor? Ortaları delik kurutma kağıtlarından sayfaları bir bir açıyordu yazı işlerinin memuru. Belediye reisi de imza defteri inceleyen gözleriyle inceliyordu durumu. Bazen bir şey soruyordu memura öyle gerektiği için. Sıra Tuğrul'un dilekçesine gelince havale edilecek dedi memur geleneklere uygun olarak. Başkan imza defteri gözleriyle ilk satıra baktı, olmadı. Gözlerini değiştirmeye üşendiği için ben de bir okurum önce dedi. İlk satırdan belli olan münasebetsizliği yazı işlerine belli etmek istemiyordu. Tuğrul Bey 3 gündür soruyor dedi memur. Peki peki dedi başkan. Şimdi de kendisi yazı işlerinde bekliyor. Belediye başkanı imzalarını sürdürdü karşılık vermeden. Defterin bitmesine 4 kurutma kağıdı sayfası kala imza töreni sona erdi. Her sayfa memur tarafından çevrilmiş ve defter bitmeden imzalanacak kağıtların bittiği gene aynı memur tarafından bildirilmişti. Tuğrul'un dilekçesi dışında her şey geleneklere uygun cereyan etmişti. Memur kapıdan çıkarken belediye başkanı biraz sonra gönderin bana Tuğrul Bey'i demişti ki bu davranış bile olağanüstü olaylarda başkanın geleneksel tutumunu belirten alışılmış bir görüntüydü. Tuğrul odaya girdiği zaman başkan yüzünü buruşturarak dilekçeye bakıyordu. Başını kaldırmadan. Nedir bu maskaralık Tuğrul Bey oğlum dedi. Bir sessizlik oldu. Mesele ciddi ama dedi Tuğrul Tuzcuoğlu. Başkan onu dinlemedi. Dün sabah annen geldi buraya. Bu vaziyete çok üzülüyor. Başını kaldırdı. Bu dilekçe yüzünden başına neler gelebilir biliyor musun? Babanı ve seni tanımayan biri en azından müşahede altına aldırır seni. Tuğrul aceleyle. İyi bir hastane bulsam yatacağım efendim dedi. Annen çok üzülüyor diye kendini tekrarladı başkan. Biliyorum elbiselerimi hemen kirletiyorum. Evet duydum dedi belediye reisi. Uygunsuz kimselerle içki de içiyormuşsun. Tuzcuların Tuğrul gömleğinin üst düğmesini ilikledi. Kasabayı güzelleştiremediğim için ona uymaya çalışıyorum. Başkan pencereden dışarı bakıyordu. Sana bir iş vermemi istedi annen. Belki çalışırsan. Tuğrul ayağa kalktı. Sen bilirsin oğlum, imar işlerinde boş bir kadro var. Ciddi olmak şartıyla bir şeyler yapabilirsin. Genç adam kapıya doğru yürüdü. Düşünelim dedi, danışalım. Başkan kaşlarını çattı. Bu topal arzuhalci ile dolaşman da ayıp oluyor. Sen ağır ceza reisi Bekir Bey'in oğlusun. Tuğrul kapıya sırtını dayadı. Candan bir kimseye ihtiyacın var Hüsnü Bey amca. Emin Efendi gibi gerçekten halkı temsil eden biri, yeteneklerimi bulup çıkarmamda yardımcı oluyor bana. Sen bilirsin dedi Hüsnü Bey. Yalnız imarda çalışmaya karar verirsen şefle iyi geçin olur mu? Senin gibi antikanın biridir de. Kimleri kimlerle karıştırıyorlar diye düşünüyordu Tuğrul. İmar şefinin masaya gaz ocağını yerleştirişini seyrederken. İşte beyaz iş gömleğini itina ile çıkardı ve sefer tasını ocağın üstüne koydu. Beceriksizliği yüzünden büyük şehirden buraya sürülmüş, büyük işlerin başındaymış daha önce. Bir iş buldular bana Emin Efendi demişti bir gün önce. İmar şefinin yanında çalışacakmışım. Tahta atın içine bir girelim bakalım. İşte bir yumak tuvalet kağıdı çıkardı. Üstüne kolonya döküp ellerini sildi. Bu tuvalet meselesi aldı yürüdü Emin Efendi. Aynı kağıtla sefer tasının kenarını da sildi. Hesapları da aynı kağıda yapıyordur. Hesaplar nasıl gidiyor Avni Bey? Kalın camlı gözlüklerin gerisinden kuşkuyla bakıldı. Hangi hesaplar Tuğrul Beyefendi? Hesaplar işte, son hesaplar. Küçük ve beyaz ellerini çekmeceye daldırdı. İki şeftali çıkardı. Sonra da bir yığın kağıt. Eyvah, gerçekten hesaplar var. Gövdeye iki sıra demir koydum diyerek kağıtları göstermeye başladı. Ayaklar yekpare demirden olacak. Sonra projeye eğildi. Üç köşe garip bir gövde, temele doğru daralan ayaklar. Tuğrul irkilerek geri çekildi. Tahta at betonarme projesi. Zavallı tahta at. Çirkin modern bir kedi olmuş. Allah'ım diye düşündü. Allah'ım sen bizim elimize kudret verme. Dişlerini sıktı. Avni Bey'in açıklamalarına katlandı. Sonra biraz alıştı. Bir aralık gövde dolu olmasa diye fikir bile yürüttü. Biliyorsunuz Avni Bey, bunun içine savaşçılar gizlenmişti. Bir şehri yok edecek kadar savaşçı. Avni Bey önce anlamadı. Tarih Avni Beyciğim, tarihin ihtişamı böyle betonarme bir sefalet haline gelebilir mi? Hayır, tarihin bununla ilgisi yoktu. Bu bir projeydi, iş bölümüydü ve Avni Bey'e betonarme kısmı isabet etmişti. Marangoz da 2,5 santim ahşap kaplama kısmını yapacaktı. İşte Tuğrul Beyefendi, betonun içine demir bağlama telleri yerleştirdim. Tahta kısmı bu tellerle gövdeye tutturulacak. Peki, Homeros ne olacak diye sordum kendisine. Salih Efendi diye anlatmıştı akşam, Emin Efendi filan birlikte içerlerken Homeros diye açıkladım kendisine. Emin Efendi bu atların gövdesinde açılan bir kapaktır. Projenin dünyaya açıldığı kapaktır ki mutlaka yapılması gerekir. Projeye Homeros diye yazdırmadım ama gövdenin içinin boş olmasına ve bir kapak inşa edilmesi için kandırdım onu. Demir tasarrufu dedim, betondan ekonomi dedim. Şimdi bütün hesapları değiştiriyor, yanına aldı gece bitirmek için. En çok tasarruf kelimesine sevindi. Sanırım korkaklığı yüzünden.